Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Hordat 1402, Hicri Kameri 11 Zilkade 1444 ve Miladi Takvimle 31 Mayıs 2023 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bugün Resulullah Ehl-i Beytinden İmamet Semasının 8. yıldızı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümüdür. Hepinizi bu vesileyle kutluyoruz. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, İran basınından seçmeler, Siyonist rejimin içten çöküşü, İmam Rıza'nın veladeti özel programı ve Filistin gelişmelerinin son durumu adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. İran ve Türkmenistan arasında 5 işbirliği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Reisi bölgede istikrarı sağlamak İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasıdır dedi. Ayetullah Amoli Larijani İran ve Türkmenistan'ın ikili ekonomik ilişkilerinin seviyesinin artırılması gerektiğini söyledi. Garip Abadi, Amerika içeride ve dışarıda soykırımla insan hakları iddiası da bulunamaz dedi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla ilgili mesaj yayımladı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 11 Zilkade 1444'e tekabül eden 31 Mayıs 2023 Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si İmam Rıza Aleyhisselam Hicri Kameri 11 Zilkade 148 yılında Medine kentinde dünyaya geldi. İmam Rıza döneminde kendisinden daha alim biri yaşamıyordu ve Abbasi halifesi Mamun her zaman o hazreti çeşitli sorunlarla sınava çekiyordu fakat imam her zaman Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayanarak gerekli tatmin edici cevaplar verirdi. İran'ın Ehl-i Beyt İran'ın Ehl-i Beyt'e gönül veren halkı İmam Rıza Aleyhisselam'ın veladetinde başta o hazretin Meşhed kentindeki Pak Türbesi olmak üzere çeşitli dini ve kutsal mekanlarda toplanarak bu mübarek veladeti kutladılar. Ehl-i Beyt meddahları o hazretin kişiliği ve yaşamından methiyeler okurken halk da çeşitli ikramlarla kutlamalara ayrı bir hava kattı. Bizler de irip çalışanları olarak Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek veladetini tüm İslam dünyasına ve özgür insanlara kutluyoruz.
İran ve Türkmenistan'ın üst düzey yetkilileri, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkmenistan Halk Maslahat Konseyi Başkanı'nın huzurunda çeşitli alanlarda 5 işbirliği belgesine imza attı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran ile Türkmenistan arasında transit ve uluslararası koridorlar, enerji, tarım ürünleri ihracatı, elektrik, eğitim ve yatırım gibi alanlarda işbirliği belgeleri iki ülkenin heyetleri arasında ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi ve Türkmenistan Halk Maslahat Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdi Muhammedov'un huzurunda Tahran'da imzalandı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın bölgedeki politikasının barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması ve güçlendirilmesinden ibaret olduğunu söyledi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi dün akşam Türkmenistan Halk Maslahat Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdi Muhammedov'un Tahran ziyareti kapsamında İki ülkenin üst düzey heyetlerinin düzenlediği ortak toplantısında insan haklarını savunduklarını iddia eden Batılılardan farklı olarak ciddi bir şekilde insan haklarını gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek İran'ın bölgedeki politikası barış istikrar ve güvenliğin sağlanması ve güçlendirilmesinden yana olduğunu söyledi. İki ülke ilişkilerinin sırf komşuluk ilişkilerinden öte derin medeniyet ve kültür ortaklıklarına dayandığını ifade eden reisi şöyle devam etti. Tahran ve Aşgabat arasındaki işbirliği İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediği son iki yılda önemli bir gelişme kaydetti. Bölge ülkelerinin ortak sorunu olan su kıtlığı sorununa değinen reisi, Dostluk Barajı'nın inşasıyla ortak sular konusunu yönetmek için İran ve Türkmenistan arasında gerçekleştirilen örnek işbirliğine benzer şekilde bölge ülkeleri bu alanda yapıcı işbirliği ve etkileşime sahip olsaydı bu alandaki sorunlar azalırdı diye kaydetti. Türkmenistan Cumhurbaşkanı da bu görüşmede Dostluk Barajı'nın inşasında iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel işbirliği alanında da bir model olarak devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran ile Türkmenistan arasında işbirliği belgelerin imzalanmasını, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin siyasi, ekonomik, kültürel ve medeniyet ilişkilerinin geliştirilmesi doğrultusundaki iradesinin bir tezahürü olarak nitelendirdi. Reisi, Türkmen mevkitaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi. İran, İslam Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın iyi ilişkileri var. Ancak bu düzeydeki ilişkileri yeterli görmüyoruz ve bu ilişkilerin düzeyinin mevcut durumundan çok daha fazla geliştirilebileceğine inanıyoruz. İki ülke arasında ortak bir sınırın varlığını, sınır bölgesinde daha fazla işbirliği için bir fırsat olarak değerlendiren reisi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı yapıcı müzakerelerle işaretle, her iki tarafında çok iyi kapasiteleri göz önünde bulundurarak, özellikle gaz takas hacmini arttırmak için enerji alanında işbirliğini geliştirme iradesine sahip olduklarını vurguladı. Reisi, İran İslam Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasındaki ilişkinin komşuluktan ziyade akrabalık ilişkisi olduğu şeklindeki İslam İnkılabı rehberinin hikmetli beyanatına işaretle, Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın İran'daki varlığını iki ülke ve iki halk arasındaki işbirliğinin gelişmesinde bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Tahran'a davetini takdirle karşılayan Türkmenistan Halk Maslahat Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdi Muhammedov, iki ülke ilişkisini dostane, kardeşçe ve ortak medeniyetlere dayalı olarak değerlendirdi ve pekiştirme ve geliştirme çabalarına vurgu yaptı.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin özellikle transit alanında gelişmesine vurgu yaptı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdi Muhammedov ile yaptığı görüşmede kültürel, dini, tarih ve uzun ve güvenli sınırlar, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlayan nedenler arasındadır, dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı İran ile Türkmenistan ve tüm bölge ülkeleri arasında mal ve enerji geçişi konusunun bölge ve dünya şartları dikkate alındığında çok önemli olduğunu ve bir fırsat olarak değerlendirildiğini belirterek şunları kaydetti. İlişkilerin daha da geliştirilmesi için iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Kurbankulu Berdimuhamedov da İran'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi komşuluk iki ülkeyi ilişkilerini güçlendirmek için motive ediyor ve Türkmen yetkililerinin iradesi İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek yönündedir dedi.
İran Nizam Maslahatını Belirleme Konseyi Başkanı, İran ve Türkmenistan'ın ekonomik ilişkilerini mevcut durumun çok daha üstüne çıkması gerektiğini söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Ayetullah Sadık Amuli Larijani, Türkmenistan Halk Maslahatı Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile yaptığı görüşmede, Türkmenistan'daki enerji kaynaklarının zenginliğine ve dostluk barajının inşasına dikkat çekerek, İran ve Türkmenistan arasında ekonomik işbirliğinin derinleşmesine ve genişlemesine vurgu yaptı. Türkmenistan devlet adamlarının dini ve kültürel değerleri ve geleneklere gösterdiği ilgiyi takdir eden Ayetullah Amuli Larijani şunları ekledi. Özellikle Batı'nın Müslüman ülkelerin ve bölgenin kültür ve kimliğine saldırdığı bir dönemde tarihi ve dini kültür ve kimliğe dikkat etmek, otoriteyi sürdürmek için çok gereklidir. Yapılan görüşmede Türkmenistan Cumhurbaşkanı da su sorununun bölgede büyük bir sorun olduğunu ve bazı kişilerin uluslararası yasaları ihlal etmek istediğini ifade ederek, İslam Cumhuriyeti modelinden esinlenen Türkmenistan'ın Bilgiler Meclisi ve Nizamın Maslahatını Belirleme Konseyi'ni kurduğunu söyledi. Berdimuhamedov şunları da ekledi. Tahran ile Aşgabat arasındaki ilişkiler iki komşu ülke arasındaki normal ilişkilerden daha üst düzeydedir ve İslam İnkılabı rehberleri tabiriyle İran ile Türkmenistan arasındaki ilişkiler akrabalık ilişkileridir.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Reisi, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için SİKA'nın çeşitli kapasitelerine değinerek üyelerin desteği ve sekreteryanın daha fazla faaliyet göstermesiyle bu teşkilatın yerinin daha da güçlenmesini temenni etti.
İran Dışişleri Bakanı, İslam Cumhuriyeti'nin Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA'nın konumunu iyileştirmek ve etkinliğini güçlendirmek için her türlü girişime desteğini sürdüreceğini belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay ile Tahran'da yaptığı görüşmede, konferansın dönemsel başkanı olarak Kazakistan'ın çabalarını ve aktif ve olumlu rolünü takdir etti. İran Dışişleri Bakanı, Asya'da güvenlik, barış ve işbirliğini teşvik etme alanında önemli bir stratejik örgüt olan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın var olma felsefesine vurgu yaparak, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda kapsamlı ve fayda odaklı işbirliği yoluyla daha fazla ülkeyi konferansa katılmaya çağırdı. Emir Abdullahyan ayrıca Siyonist rejimin Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'ndaki varlığı ve bu örgütün faaliyetlerindeki yıkıcı ve yapıcı olmayan rolü konusunda uyarıda bulundu. Sarıbay'da yapılan görüşmede Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA'nın devam eden ve gelecek planlarda dahil olmak üzere faaliyetleri hakkında bir rapor sundu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin SİKA'nın hedeflerini ilerletmedeki aktif katılımını ve yapıcı işbirliğini takdirle karşıladı.
İran Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer meselesiyle ilgili Avrupa Birliği ile doğrudan ve Amerika ile aracılarla dolaylı ilişkisi hakkında bilgi verdi. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Fransız Figaro gazetesine verdiği röportajda şunları vurguladı. Nükleer konu ile ilgili olarak Avrupa Birliği ile diplomatik süreç ve müzakereler devam etmektedir. Emir Abdullahyan'ın Avrupa Birliği'nin nükleer müzakereler alanında Dış Politika Başkanı Josep Borrell ile temas halinde olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın belirttiğine göre Tahran ile Washington arasındaki mesaj alışverişi bölgesel ve hatta Avrupalı vasıtalar aracılığıyla devam ediyor. Emir Abdullahian Figaro ile görüşmesinin bir başka bölümünde ise şunlar söyledi. Tahran, Yemen'deki savaşı durdurmak için bu ülkenin tüm tarafları ile temas halinde. İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması sadece taktiksel bir anlaşmadan ibaret değil. İran, Suudilerle ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirme konusunda anlaşmıştır.
Amerikan İnsan Haklarını İfşası ve Yeniden Okuma Haftası Merkezi Başkanı Kazım Garibabadi, Amerikalı yetkililerin açıklamalarına göre terörü destekledikleri ve terör grupları oluşturduklarının belgelendiğini söyledi. Amerika'da kadınların ve beyaz olmayanların haklarının ihlal edildiğini belirten Kazım Garibabadi şunları kaydetti. Yaklaşık 2 milyon mahkumla Amerika dünyadaki en fazla mahkum sayısına sahiptir. Ve her yıl 4000'i işkence ve kötü sağlık koşulları nedeniyle hayatını kaybediyor. Garibabadi, Amerika'da silah taşınmasına ve siyahilerin öldürülmesine ve son dönemde bu ülkenin okullarında yaşanan olaylara değinerek, Amerikan vatandaşlarının yaşam hakkı ihlal ediliyor diye kaydetti. İran İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri ayrıca Siyonist rejimin Filistin'de uyguladığı yaptırımlar ve işlediği cinayetler nedeniyle 500 çocuğun ölümünden Amerika'yı sorumlu tuttu. Terör örgütlerinin işlediği cinayetleri ve bu grupların Amerika tarafından bir araç olarak kullanılmasını kınayan Garibabadi, terörist gruplar kendilerini İran etnik grubu olarak tanıtırken İran İslam Cumhuriyeti onları terörist olarak görüyor vurgusunda bulundu.
İran Savunma Bakanlığı Hava Sanayi Kurumu'nun uzmanlar tarafından yapılan Seamorg nakliye uçağı uçuş testini başarıyla geçti. Muhabirimizin bildirdiğine göre ülkenin ve askeri kuruluşların ihtiyaçlarına tam anlamıyla uygun, aynı zamanda İran'ın hava koşulları dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yönetmeliklere uygun olarak yeniden tasarlanmış ve geliştirilmiş Seamorg nakliye uçağı, İranlı gençlerin Savunma Bakanlığındaki çabaları ve bilgi temelli şirketler tarafından tasarlanıp üretilmiştir. Bu uçağın hafifliği, yük taşıma kapasitesi, uçuş operasyon alanı, ülkenin iklim koşullarına uygunluğu, kısa pistlere iniş kalkış yapabilmesi, çevikliği ve hava ambulansı gibi hizmetler sunmadaki hızı bu uçağın özellikler arasındadır.
İran'ı 100 metre yarışında temsil eden Hamide İsmail Nejat, Salı günü Türkiye'de Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nı kazandı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın bayanlar hızlı koşu şampiyonu Hamide İsmail Nejat, Türkiye'de düzenlenen Erzurum Uluslararası Atletizm Yarışması'na saniyenin %1'i ile 100 metre yarışında birinci olmayı başardı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOP Genel Kurulu'ndaki konuşmasında vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını, fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek adımların atılmasında kararlı olduklarını belirtti. Bloomberg'in haberine göre Erdoğan, önümüzdeki dönemde ülkenin karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözüm arayacaklarını belirtti.
Ve seçimlerin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarının başladığına dikkat çeken Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinde kendisine demin töreninden sonra yapılacak resepsiyona davet etmesi söz konusu mu sorusuna şu yanıtı verdi. Biz prensip olarak ederiz. Kendileri nasıl değerlendirir artık onlara kalmış bir şey.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz BRICS'in dünyadaki konumu ve İran için önemiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Güney Afrika'da yapılacak BRICS toplantısına katılmak üzere Cape Town'a gidiyor. İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu yardımcısı Mehdi Safari, İran'ın BRICS üyeliği süreci hakkında yaptığı açıklamada, BRICS üyelerinin yeni üyeler için kendi kriterlerini açıklamadıklarını, fakat İran'ın sahip olduğu kriterlerle onların kriterlerine kolaylıkla uyum sağlayabileceklerini söyledi. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce isimlerin baş harflerinin birleşmesiyle oluşan, gelişmekte olan ekonomik güçlerin başını çektiği bir grubun adıdır. BRICS ülkeleri bu ittifakın genişletilmesini görüşmek üzere 2-3 Haziran'da Cape Town'da bir araya gelecek. İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Mısır, Bahreyn ve Endonezya BRICS'e katılma isteklerini belirttiler. Seyyid İbrahim Reisi başkanlığındaki 13. hükümetin göreve başlamasıyla İran İslam Cumhuriyeti, komşu ülkeler ve doğudaki müttefikleriyle siyasi ve ticari ilişkilerini kuvvetlendirme eksenini güçlendirmiştir. İran ekonomisini dışa açmayı ve Amerika ekonomik yaptırımlarına göğüs germeyi amaçlayan bir yaklaşım. Nitekim bu dönemde İran'ın dış politikası, Avrasya Ekonomik Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ve uluslararası kuruluşlara üye olmaya çalışmak şeklinde bu ülkelerle ilişkileri geliştirmeye ve çok taraflı uluslararası işbirliğini geliştirmeye çalışmıştır. Bu yüzden BRICS'e katılmak, İran'ın uluslararası ve bölgesel çok taraflı ilişkilerini artırmaya yönelik ekonomik diplomasisinin bir sonraki adımı olarak kabul edilebilir. Küresel ekonomiyi etkileme potansiyeli yüksek olan BRICS grubunun öneminin en önemli nedenlerinden biri, hızlı ekonomik büyümesi ve küresel ilişkilerdeki etkisidir. Zira dünya nüfusunun yarısına ve küresel ekonomik kapasitenin %25 ila %28'ine sahip olmanın yanı sıra zengin insan ve doğal kaynaklara sahiptir. Bu yüzden Amerika, BRICS'in muhaliflerinden biridir ve Batı müttefiklerinin yardımıyla her zaman diğer gelişmekte olan ülkelerin küreselleşme sürecine meydan okumaya çalışmıştır.
BRICS üyelerini ekonomi sanayi gelişme süreci bu grubun yeni oluşan bir grup olarak hedefinin çok kutuplu gelecek dünyada rol oynamak ve uluslararası sisteme hakim olan düzene meydan okumak olduğunu gösteriyor. Bankacılık, enerji, ulaşım, telekomünikasyon gibi ekonomik konular ile sosyal ve çalışma konuları bu grubun en önemli ekonomik konulardır. BRICS'in bir diğer hedefi de uluslararası ticaretin standart para birimi olan dolardan ayrılmaktır. Ve şu anda üye ülkelerin para birimlerine dayalı bir uluslararası para birimi rezervi fonu kurulması konusu gündemde. BRICS ayrıca yeni bir kalkınma bankası ve ortak döviz rezervi oluşturarak Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi batılı finans kurumlarıyla yüzleşmeye çalışıyor. BRICS grubuna üye ülkelerin her biri bölgelerindeki siyasi veya ekonomik alanlardan birinde önemli bir aktör olarak kabul edilir. İran'ın eşsiz coğrafi konumu ve enerji, transit ve ticaret alanlarındaki kapasitesi BRICS üyelerinin doğuyu batıya bağlayan altın bir yol olarak İran'a özel ilgi göstermesini sağlamıştır. Bu yüzden İran'ın ana enerji tedarikçilerinden biri olarak üyeliği ve transit kapasitelere sahip olması BRICS için önemli sayılabilir ve grup üyeleri için birçok fırsat oluşturabilir. Diğer yandan İran'ın da ekonomik durumunu iyileştirmek için ekonomik yatırıma ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekir. Buna göre BRICS üyelerinin yatırımlarını değerlendirmek İran için bir fırsat sayılır. Siyasi boyutta İran'ın BRICS'e üyeliği ve işbirliği de önemlidir. BRICS ittifakı Avrupa ve Amerika'nın katılımı olmadan kuruldu. Amerika ve Avrupa'nın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları ve siyasi baskılarda dikkate alındığında Tahran bu yaptırımların ve siyasi baskıların etkisini azaltabilmek için başta Çin, Rusya ve Hindistan olmak üzere BRICS grubuna Batı'ya alternatif olarak bakıyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bakü'nün Siyonist rejimle ilişkilerini geliştirme çabaları konusunda. İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri hala ırkçı İsrail rejimiyle ilişkileri daha da geliştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda Siyonist rejimin başkanı Isaac Herzog, İlham Aliyev hükümetinin davetlisi olarak dün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'ye gitti. Siyonist rejim elebaşı Isaac Herzog'un 2 günlük Bakü'ye gezi planları kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi ve sahte İsrail rejiminin kuruluşunun 75. yıl dönümü törenlerine katılması açıklandı. Son yıllarda iki taraf askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel işler başta olmak üzere her alanda işbirliğini genişletti. Isaac Herzog'un Bakü ziyareti geçen yıl bugünlerde yapılırken Siyonist rejimin eski başbakanı ve Siyonist rejimin eski savaş bakanı Ehud Barak Bakü'yü ziyaret ederek İlham Aliyev hükümetinin yetkilileriyle görüştü. Görünüşe göre Bakü hükümet yetkilileri Kafkasya bölgesinde askeri harekat riskini azaltmak için ırkçı İsrail rejimiyle ilişkilerin geliştirilmesine öncelik vermiş durumda. Görünen o ki İlham Aliyev hükümetinin bölgede toprak genişletme siyasetlerini gerçekleştirmek hedefleri çerçevesinde uluslararası Siyonizm desteğini almaya yer veriyor. İlham Aliyev hükümetinin bu politikasından haberdar olan Siyonist rejim yetkilileri, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askeri, siyasi, kültürel ve hatta idari yapılanmalarına her geçen gün daha fazla sızmaktadırlar. İlham Aliyev hükümet yetkililerinin ırkçı İsrail rejimine tek taraflı güveni, Bakü hükümetinin politikalarının yanlışlığını bir kez daha kanıtladı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının yapıcı görüşleri şüphesiz daha etkili görünmektedir.
İsrail'deki mevcut kaotik durumda işgal altındaki Filistin topraklarında bu gayrimeşru rejimin daha ne kadar dayanabileceği belli değil. Amerikalı yetkililer daha önce de İsrail vatandaşlarının Filistin dışında yaşayabilecekleri başka topraklar olduğunu vurgulamışlardı. Görünüşe göre Amerika yetkilileri başka topraklardan Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kastetmişler. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Siyonist rejimin diplomat ve askerlerine özel imtiyazlar verme kararı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı İsrail ile herhangi bir ilişkinin genişletilmesine ağla karşı çıkarken gerçekleşiyor. İlham Aliyev hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti Müslümanlarına karşı şiddet kullanarak ve Şii kültürünün yayılmasına sayısız kısıtlamalar getirerek dünyanın ikinci Şii ülkesindeki Siyonist, Vahabi ve Nurçi akımlarına sızma olanağı sağlıyor. Bakü hükümetinin İsrail ile ilişkilerini sorgusuz sualsiz genişletme çabalarına rağmen karşı taraf sadece bilgi toplamaya ve Azerbaycan Cumhuriyeti toplumunun ve bölge halklarının gerçeklerini gözlemlemeye çalışıyor. Bölgesel ve dünya medyasının ifşaatlarının tümü İsrail rejiminin gecikmeden hareket ettiğini kanıtlıyor. Nitekim İsrail şirketi NSO, Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin ve Müslüman halkının cep telefonlarını dinledi. Bu gerçeklerin İlham Aliyev hükümetinin İsrail ile ilişkileri olabildiğince genişletme yönündeki etkisiz politikalarının önünde ifşa edilmesi, İlham Aliyev başta olmak üzere Bakü yetkililerinin Türkiye'ye yol açmak gibi küçük yayılmacı hedefler ve Siyonist rejim yardımıyla bölgede güvenlik yaratmak için Azerbaycan Cumhuriyeti iki eliyle yabancılara teslim ettiğini gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Hordat 1402, Hicri Kameri 11 Zilkade 1444 ve Miladi 31 Mayıs 2023 Çarşamba. ...1296 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Zilkade 148 tarihinde Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehlibeyt İmamlar Halkası'nın 8. imamı İmam Rıza Aleyhisselam Medine kentinde dünyaya geldi. İmam Rıza Aleyhisselam değerli babası İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın Hicri Kameri 183'te şehit olmaları ardından İslam toplumunun imameti üstlendi. O hazret kendi döneminde İslam dünyasının en üstün mevkisine sahipti. Bu yüzden Abbasi halifesi Ma'mun kendi konumunu pekiştirmek ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın İslam dünyasındaki etkisini azaltmak için o hazreti zahirde kendi veliahtı olarak atadı. O hazret Ma'mun'un önerisini mecburen kabul etti. Ancak İmam Rıza Aleyhisselam bu şartlara rağmen başta Horasan bölgesindeki halk olmak üzere tüm Müslümanları etkiledi ve halk nezdinde Ehl-i Beyt ve Hazreti Peygamber'in hakkaniyetini açığa çıkardı. İmam Rıza Aleyhisselam sadece yüce insani ve manevi özellikler, takva ve züht gibi özelliklere sahipti. Aynı zamanda çeşitli din ve mezheplerden alimlerle yaptığı tartışma ve münazaralarda İslami öğretiler ve çeşitli ilimlerdeki engin bilgisini de ortaya koydu. Bu nedenle İmam Rıza Aleyhisselam'ın sevgisi ve nüfuzunun artmasını hükümeti aleyhine gören Ma'mun, Kameri 203 yılında onu şehit etti. İmam Rıza Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla tüm İslam alemini tebrik ederken o hazretten bir vecizeyi sizlere aktarıyoruz. Kıyamette bana en yakın olan kimse dünyada daha ahlaklı ve ailesini daha fazla iyilikte bulunan kimsedir. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Hordat 1371 yılında Tahran'da bulunan Şerif Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırmacı Dr. Celal Samimi, gama ışını ve Samanyolu galaksisi konusunda yaptığı araştırmadan sonra galaksinin merkezindeki gama çeşmeleri veya çeşme noktalarını keşfetti. Dr. Samimi, Hicri Şemsi 1319'da İran'ın güneydoğusundaki Zabul'da dünyaya geldi ve fizik alanında doktora derecesini aldı. Kapsamlı çalışma ve araştırmalardan sonra nükleer emülsiyon alanında defalarca deneyler yaptı ve sonunda bu önemli keşfi başardı. Yıl önce bugün 31 Mayıs 2010'da katil İsrail rejimi muhasır altındaki Gazze halkına insani yardım malzemesi götüren özgürlük filosu olarak bilinen 6 gemiden oluşan deniz filosuna saldırdı. Olayda 9 Türk hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Siyonistlerin bu vahşi girişimi dünya kamuoyunda bu rejime duyulan nefret ve öfkenin artmasına neden oldu ve dünyanın çeşitli hükümetleri bu saldırıya itiraz ettiler. Siyonist rejimin bu eylemi sonucunda bu rejimin vahşiliği ve Filistin düşmanlığı dünya kamuoyu tarafından daha da gözler önüne serildi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dünya kamuoyunun baskısı altında Gazze özgürlük filosuna yönelik saldırıyı kınadı ve bu cinayetin ivedilikle, tarafsızca ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Ekonomi kurmayları belirleniyor.
Yeni Asya.
İlk zam benzini.
star.
Türkiye çok önemli rol oynayacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 29 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Nerede kalmıştık?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2 hafta arayla yapılan seçimlerin ardından artık gerçeklerle karşılaşmaya başlayacağız. Seçim kararının alındığı 10 Mart'tan bu yana din ve manevi değerlerin fazlasıyla aşındığı, insanların terörist olmakla ya da teröre destek vermekle yaftalandığı bir seçim süreci yaşandı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Montaj kurgu olduğu kabul edilen videolarla çirkin siyasete devam edildi. Özür dilemek bir yana pişkin açıklamalar yapıldı. 14-28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde adil ve eşit bir yarış olmadı. Bir aday devletin bütün imkanlarını kullanırken diğer aday kendi imkanlarıyla seçimlere hazırlandı. Kamu kaynaklarının eşit kullanılmaması haksızlığı da beraberinde getirdi. TRT bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde tarafsızlığını kaybetti. 14 Mayıs öncesi bir adaya 32 saat, diğer adaya ise 32 dakika ayıran TRT, bu tavrını 14 gün boyunca da sürdürdü. RTÜK üyesi Tuncay Keser, kamu yayıncısı TRT ekranlarında belgesel görünümlü iktidar propagandası yapıldığını tespit ettiğini, günün dörtte birinin bu yayınlara ayrıldığını, ekranlarda bunların defalarca gösterildiğini açıkladı. Devletin televizyonu 10'ar dakikalık propaganda konuşmaları dışında hiç iki aday arasında adil davranmadı. Adaylara karşılıklı projelerini anlatma fırsatı verilmedi. Her seçim öncesi Kılıçdaroğlu karşılıklı tartışmaya davet etmesine rağmen Erdoğan kabul etmedi. Bir seçim döneminde bunlar yaşanırken bir daha olmaması temennisiyle tarihe not düşelim. Seçim kampanyasına tebessüm ettiren hadiseler de yaşandı. Bir televizyon kanalında konuşurken Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım" sesi stüdyoda aniden yankılanınca AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu'nun stüdyoya geldiğini sanıp sağa sola bakarak Kılıçdaroğlu'nu araması seçim kampanyasının ilginç anlarından birisi oldu. Yıldırım "biz de buradayız" diye espri yapsa da yüzündeki ifade her şeyi anlatmıştı. Yıldırım bir de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy istemesi de tebessüm ettiren ve düşündüren bir olay oldu. Kılıçdaroğlu 2,5 milyondan daha fazla oy eksik kaldı. Şimdi 28'inde yapmamız gereken iş bu eksiği tamamlamak derken onu izleyenlerin şaşırmak ya da ikaz etmek yerine alkışlaması da ilginç anların yaşanmasına yol açtı. Bir canlı yayında programcının "Rejiye yarım dakika alabilir miyiz?" sorusuna "yarım dakika verin, parası neyse veririz" sözü üzerine yanlış anlaşılacağını söyleyen programcıya espriydi demesini not edelim.
Tahran Radyosu.
Mustafa Karalioğlu 29 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan'ın sıra dışı zaferi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Demokrasilerde millet iradesinden üstün güç yoktur. Her seçim bunu gösterir. 14-28 Mayıs seçimleri daha da bariz göstermiştir. Seçmen siyasetin ve bilhassa muhalefetin yaptığı sorunlar listesini tanımadı. Kendi gündemini takip etti ve ona göre oyunu verdi. Muhalefetin Kılıçdaroğlu'nun konuşturmak istediğini önemsemedi. İktidarın Erdoğan'ın kendisine sunduğu gündemi benimsedi ve iradesini belki de uzun yıllar unutulmayacak bir şekilde sandığa yansıttı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Millet önce oylanacak gündemi seçti, sonra da ona uygun lideri. Beka tehlikesini önceledi ve bu tehlikeye karşı güvence gördüğü Erdoğan'la yola devam etmeye karar verdi. Seçmen sadece Erdoğan'a bir 5 yıl daha vermekle kalmadı, aynı zamanda muhalif siyasetin bütün enstrümanlarını yerle bir etti. Türkiye'nin içinde bulunduğu malum tabloya rağmen iktidarla devam kararı vererek muhalefetin daha iyi yapamayacağına da hükmetti. Bu büyük, sert ve etkili bir ikazdır. Mutlaka siyasi sonuçları olmalıdır. Tayyip Erdoğan kesinlikle büyük takdiri hak eden bir zafer kazandı. Siyasi hayatının en büyük zaferidir bu. Çünkü geride bıraktığı 5 yıla bakınca muhtemelen kendisinin bile zaman zaman şüpheye düştüğü parlak bir sonuçla ipi göğüsledi. Hem yeniden cumhurbaşkanı oldu hem de mecliste üstünlüğü kaptırmadı. Bundan daha iyi bir sonuç düşünemezdi. Hayal ettiği her şeyi 15 gün içinde kazandı ve ülkenin gelecek 5 yılına hükmetme imtiyazını yeniden elde etti. Aynı şartlarda bir başka lider, bir başka zamanda bu zaferi kazanamaz. Bir örneği daha olmayacaktır ama Erdoğan'ın siyasi başarı karnesinin de zaten bir örneği yoktur. Kimse ülkenin geride kalan 5 yılı gibi şartlara rağmen onun gibi kazanamayacak. Erdoğan'ın zaferi bu yönüyle şahsa özel ve sıra dışıdır. Sadece seçimi kazanmadı, beraberinde çok eleştirilen tarzı, tavrı ve üslubunu da sandıkta onaylattı. Bunu da not edelim. Bununla birlikte Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası öncesi ve kampanya boyunca söyledikleri yanlış değildi. Türkiye'nin temel meselelerinden birisi olan iki cephe arasındaki kutuplaşmayı bertaraf etmek için samimi bir helalleşme süreci başlattı. Bir ölçüde başarılı da oldu ancak geleneğin zihinler üzerinde biriktirdiği ağır yükü kaldırmak için yeterli zamanı ve ortamı bulamadı. Seçim sürecinin ağır dili Kılıçdaroğlu'nun çabasına galebe çaldı. Üzerine PKK kandil propagandası gelince ve seçmende beklentilerin ötesinde karşılık bulunca yenilgi kaçırılmaz oldu. Türkiye temel meselelerini konuşmaya ve tartışmaya fırsat bulamadı. Kılıçdaroğlu'nun ve altılı masanın kazanmak için ihtiyaç duyduğu tek imkan da böylelikle kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun neden kaybettiğini, Erdoğan'ın nasıl kazandığını analiz ederken söylenecek çok şey var ama hiçbirisi ülkede %65 muhafazakar, milliyetçi, sağcı çoğunluğa sahip bir sosyolojinin hakim olduğu gerçeğinden önemli değildir. Buna rağmen %30'luk laik bloku aşıp %48'e kadar ulaşmak başarı mı? Başarı ama söz konusu %50+1 gerektiren seçim olduğunda bu rakama da anlamını yitiriyor. Kılıçdaroğlu'nun her seçimde 50'nin hemen altında görülen Erdoğan karşıtı kitleyi 50'nin üzerine taşıyamamış olduğu gerçeği de değişmiyor.
Remzi Özdemir 29 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Kur korumalı gerçekten koruyacak mı?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçim öncesi kur korumalı mevduat hesabı adeta patladı. Herkes elindeki parayı götürüp bu hesaba yatırdı. 120 milyar dolar karşılığı bir para bu hesaplarda. Gelelim en önemli soruya. Kur korumalı mevduat hesabı vatandaşı gerçekten koruyacak mı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Önce şunu iyi anlamak lazım. Bu hesap sizin paranızı dövizdeki düşüşe karşı koruyor. Yani elinizde 100 dolar var ve bu doları 3 aylık vadeyle götürüp bankaya kur korumalı mevduat KKM yapıyorsunuz. Banka bunu Türk lirasına çeviriyor, size belirli bir faiz veriyor. O günkü kur ile vade sonundaki kur arasında eğer yukarı yönde bir fark varsa hazine ya da Merkez Bankası bu farkı bankadan aldığınız faiz oranı düştükten sonra ödüyor. Uzun bir süredir kurda aşırı baskı nedeniyle önemli bir artış olmadı ve hazine fark ödemedi. Vatandaş sadece faiz ile yetindi. Oysa dolar düşmüş olsaydı bu hesaba parasını yatıran vatandaş hem parasını düşüşten korumuş olacaktı hem de ekstra faiz almış olacaktı. Eğer siz doların önümüzdeki dönem düşeceğine inanıyorsanız koşun. Yok, artacak diyorsanız o zaman sadece bir kaybınız olmayacaktır. Kaybınız olmayacak derken bazı kişilerin aklına acaba sorusunu geldiğini duyar gibi oldu. Acaba bu milyonlarca kişinin kaybı olmayacak mı? Burası Türkiye. Güneşin batışı ile doğuşu arasında çok şey olur, çok kararlar alınır ve ertesi gün çok farklı bir gelişme ile uyanmış olabilirsiniz. Mesela bir süredir iki farklı kur var, Merkez Bankası ve serbest piyasa. Dolar kıtlığı ile bu makas iyice açıldı. Mesela cuma kapanışta 2 liraya yakın bir fark vardı. Ya bu fark 5 lira olursa ya da 10 lira? Şöyle, serbest piyasada 1 dolar 30 lira ama resmi kur 20 lira olursa, hesabınıza dönen para ikili kura göre hesaplandığında alın size kafadan ciddi bir zarar. Ne yapacaksınız? Kimi kimeye şikayet edeceksiniz? Şu kur korumalı gerçekten kabus gösterecek kadar ürkütücü geliyor bana. Allah sonumuzu hayretsin.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü. Ehlibeyt semasının 8. parlayan yıldızı, Hazreti Ali bin Musa Rıza aleyhisselamın birçok lakabı vardır ki en tanınanı ise Rıza'dır. Fakat İmam Rıza aleyhisselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hanedanının bilgisi anlamında olan Ali Muhammed'in alemi, sabırlı, imdada yetişen, Rauf ve Zeki gibi lakaplarla da bilinir. İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü nedeniyle sizler için hazırladığımız bu sohbette o hazretin bazı isimler ve lakaplarını tanıtmaya ve sebebini araştırmaya çalışacağız. Hicri Kameri Zilkade ayının 11. günü, Salihler ve İyiler Hanedanı'ndan bir imam ve rehberin kutlu veladet yıl dönümüdür. Böyle bir günde İmam Ali bin Musa Rıza aleyhisselam, Hicri 148 yılında Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. Bu kutsal ve nurlu günde kalplerimizi ve gönüllerimizi o hazretin Meşhed kentindeki mutahhar türbesine götürüyor ve uzak bir yoldan o hazretin mübarek vücuduna selam veriyoruz. Selam olsun sana ey Musa bin Cafer'in varisi. Selam olsun sana ey Resulullah'ın pak torunu. Tüm müminlerin selam ve en duru salavatları sanadır ey marifetin kaynağı. Ve varlığın hikmeti ey büyük imam. Allahumma
صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
Lakap insanların bazı özellikleri nedeniyle kendilerine verilen addır ve söz konusu kişilerin en bariz özelliklerini yansıtır. Ehlibeyt aleyhisselam hanedanının 8. nuru, İmam Rıza aleyhisselamın mübarek veladeti nedeniyle o hazretin özellikleri ve bu özelliklerden dolayı kendisine verilen lakaplardan bazılarına değinmek istiyoruz. Ehlibeyt imamlarının 8.'si Hazreti Ali bin Musa aleyhisselamın en bilinen lakabı Rıza'dır. Fazilet, bilim ve ahlakın kaynayan, çeşmesi olan, üstelik amelleri ve sizleri o hazretin Allah'ın rızasına razı olmasını yansıtması nedeniyle rıza olarak tanındı. Zira Allah tarafından kendisine gelen her şeye razı ve hoşnut olacak kadar ahlaki erdemliğe ulaşmıştı. Tabii rıza kelimesinin başka bir şekilde de anlatmak mümkün. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in en büyük yorumcularından olan İslam dininin büyük alimi Ayetullah Cevadi Amuli bu konu hakkında şöyle buyuruyor. Yakından ve uzaktan İmam Rıza aleyhisselamı ziyarete gelen sizler yardım almak için o hazreti vesile kılın. Nitekim Yüce Allah da Maide suresinin 35. ayetinde bizlere şöyle buyuruyor. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Sizler bir vesile hazırlamanız gerekiyor ki ondan yardım alarak Allah'a yaklaşabilirsiniz. İmam Rıza aleyhisselam'dan sizlere rıdvan makamı için bir aracı olmasını isteyin. Zira İmam Rıza aleyhisselam da bu onurlu lakapla tanınıyor. Zira Allah'ın rızasını simgesidir. Hiçbir insan hiçbir başarıya ulaşamaz ve sevinmez. Ancak İmam Rıza aleyhisselamın rıdvan makamının aracılığı ile. İmam Ali bin Musa aleyhisselam rıza adı ile tanınıyor. Zira kendisi rıza makamına ulaşmışken diğerlerinin de bu makama ulaşması için yardım etmiştir. Yani rıdvan makamına ulaşan herkes İmam Rıza aleyhisselamın inayetine mazhar olmuştur. Ayetullah Cevadi Amuli'ye göre daha küçük istekler ve hedefler de bu genel kuralın kapsamındadır. Nitekim şöyle diyor. Eğer birisi cüz'i işlerde de başarılı ve hoşnutsa, bilse veya bilmese bu imam rızanın bereketindendir. Örneğin anne ve babasının rızasını kazanmak isteyen bir evlat, bilse de bilmese de İmam Rıza aleyhisselamın vasıtası ile bunu yapıyor. Eğer bir alim veya düşünür bilimsel bir konuma ulaşmış ve hocalık koltuğuna oturmuşsa ve razı ise bilse de bilmese de o hazretin vesilesiyle olmuştur. İmam Ali bin Musa aleyhisselamın diğer bilinen lakabı ise sığınılacak ve yardım eden anlamında olan gıyastır. Örneğin aç olan birine yemek vererek onu açlıktan kurtaran veya bir maddi sorunu olana para vererek yardım eden ya da şaşkınlığa düşen birine akıl vererek onu şaşkınlıktan kurtaran ya da manevi bir bunalıma giren, irşat ederek doğru yolu gösteren. Tüm bunlar tabii ki ümmetin feryadına yetişenlerdir. Fakat bu özellik İmam Rıza Aleyhisselam'da en duru haliyle barizleşmiştir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, kendi evladı olan İmam Musa Kazım'ı methetmenin ardından büyük bir zevk ve coşku ile şöyle buyuruyor. Allah, evladı Musa'nın kuşağından, ümmetin feryadına yetişeni aşikar edecektir. O döneminin en iyi mevludu ve en iyi çocuğudur. Allah, onun vesilesiyle kanların akmasını durdurur ve halk arasında barışı sağlar. Dağınıkları bir yere toplar ve fitneleri ıslah eder. Çıplaklıları giydirir ve açları doyurur ve korkanlara güven sağlar. Allah onun bereketiyle yağmur gönderir ve kullarına acır ve onun sözleri hikmet, sessizliği ise ilimdir. Onun vesilesiyle ihtilaflar yok olur. İmam Rıza Aleyhisselam'ın lakaplarından bir diğeri ise Ali Muhammed'in alimidir. Tabii ki tüm Ehlibeyt imamlarının her biri kendi dönemlerinin en seçkin alimleriydi ve hatta İmam Rıza Aleyhisselam'dan önce İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam bu lakaba sahipti. Buna rağmen İmam Rıza Aleyhisselam'ın bu isimle tanınmasının sebebi yaşadığı dönemin özellikleri ve sosyal şartlarıdır. İmam Rıza Aleyhisselam'ın dönemi İslam toplumunun Yunan felsefesinden tercüme edilen felsefe ve kelam metinlerine yöneldiği dönemdi. Halife Ma'mun bizzat Yunan ve İran kitaplarının tercümesine ilgi duyar, nadir olan felsefe, geometri, musiki ve tıp kitaplarını toplamak için Konstantinopolis'e gönderirdi. Nitekim Ma'mun Roma kralından hazinedeki kitaplarını kendisine göndermesini emretti. Daha sonra tüm kitaplar Arapçaya tercüme edildi. Tabii ki bu tercüme seferberliği Müslümanların bilimsel açıdan sıçrama yaşamalarına sebep oldu. Fakat bazı sorunlar da vardı. Zira Müslüman olmayan bazı tutucu tercümanlar genelde yabancı ilimlerin sıcak piyasasını suistimal ederek kendi düşüncelerini yaymaya çalışıyorlardı. Bu yüzden tercüme edilen metinler birçok hurafe ve sapkın düşünceler ile doldu. Diğer yandan Yunan kitaplarındaki akılcı konulara fazlasıyla duyulan ilgi sonucu aşırı akılcılık akımı başladı ve birçok Müslümanı da Mutezile düşüncesini saptırdı. Bu salt akılcılık birçoklarını sadece aklın marifet kaynağı olduğunu ve kendilerinin vahiyden bağımsız olduklarını düşünmeye sevk etti. Bu mesele ise İmam Rıza Aleyhisselam'ın sorumluluğunu kat kat arttırdı. Bu arada İmam Rıza Aleyhisselam'ın veliahtlık bahanesiyle Medine'den Merve'ye gelmeye zorlanması ardından Abbasi halifenin sarayında birçok münazara ve tartışma oturumları düzenlendi. Söz konusu münazaralarda İmam Rıza Aleyhisselam, dünyanın diğer dinlerini izleyen ve ekolleri benimseyenler ile münazara yapardı. İmam Rıza Aleyhisselam, diğer dinlerin seçkinleriyle oturumlarında kendi düşüncelerini karşısındakinin inançlarına dayanarak beyan ederdi. Bu da o hazretin kabiliyetlerinden bir diğeriydi. Bu münazaralardan en bilineni ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın bilgi ve gücünü açıkça gösteren birisi ise o hazretin Hristiyanların din önderlerinden casilik ile yaptığı münazaradır. Ma'mun'un İmam Rıza Aleyhisselam için düzenlediği münazarada Ma'mun casilike dönerek şöyle der. Ey casilik! Bu amcam oğlu Ali bin Musa bin Cafer'dir ve kendileri Peygamberimizin kızı Fatıma ve Ali bin Ebu Talib'in oğullarındandır. Onunla insaf ve delil üzerine konuşmanı istiyorum. Casilik, benim kabul etmediğim kitaptan ve kendisine iman etmediğim peygamberden delil getiren bir kişiyle nasıl bahsedip tartışabilirim deyince İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Nasrani, eğer sana İncil'den delil getirsem kabul eder misin? Casilik, İncil'in buyruklarını ben nasıl reddedebilirim? Evet, vallahi gönül rahatlığı ile kabulleneceğim. İmam Rıza aleyhisselam, ne dilersen sor ve cevabını işit o halde deyince münazara başladı. Böylece İmam Rıza aleyhisselam kabul edilen ortaklıklara dayanarak Casilik ile münazaraya başladı. Fakat uzun süren münazara bitince Casilik, Mesih hakkı için Müslümanların içerisinde sizin gibi bir alimin olduğunu zannetmezdim dedi. Böylece İmam Rıza aleyhisselam ve Casilik arasındaki bu münazara imamın tartışmasız zaferiyle sonuçlandı. Hiç şüphesiz Abbasi halifesi Ma'mun bu münazarayı İmam Rıza aleyhisselamın bilimsel kişiliğini ve saygınlığını yok etmek, dolayısıyla Şiilerin kendi imamlarına olan güvenlerini sarsmak için düzenledi. Fakat münazara Ma'mun'un beklentisinin tersine sona erdi ve herkes imamın engin bilgisini itiraf ederek o Hazret Ali Muhammed'in alimi lakabını aldı. Kur'an-ı Kerim, sabrın, imametin gerçek altyapısı ve şayesteliği olduğunu belirterek, Secde Suresinin 24. ayetinde şöyle buyuruyor. Sabredip ayetlerimize kesin olarak inanmalarından ötürü, aralarından onları buyruğumuzla doğru yola götüren önderler yaptık. İmam Rıza aleyhisselamın hayatında gerçekten tecelli ederek görülen sıfatlardan biri sabırdı. Ve bu yüzden sabır o Hazretin lakaplarından bir diğeriydi. Örneğin İmam Rıza aleyhisselam yönetimini ve ilahi düşüncesi her zaman o Hazretin sabrıyla birlikteydi. Ve bu yüzden Ma'mun'u hedeflerine ulaşmakta başarısız kılarken imamın şahsiyetini daha da yüceltti. Bu yüzden Ma'mun da o Hazrete eziyet etmeye karar verdi. Böylece İmam Rıza aleyhisselamın çalışmalarını ve hareketlerini izlemeye başlayarak en uygun zamanda kendi komplosunu hayata geçirmeye çalıştı. 3. asrın büyük fakih ve mühendisi Şeyh Saduk, Uyun Ambar el-Rıza kitabında şöyle yazıyor. Ma'mun İmam Rıza aleyhisselamı izlemesi için Hişam bin İbrahim Raşidi'yi o hazretin kapıcısı olarak görevlendirdi. Böylece o hazrete sevdikleri hariç kimse ulaşamıyordu. İmamı öyle sıkı gözetimde tutmuşlardı ki o büyük insanı severler huzuruna çıkamıyordu ve evde konuşulanların tümü Hişam tarafından Ma'mun'a aktarılırdı. Fakat o hazret kendisini has sabrı ile tüm bu şartlara dayanırdı. Sıddık her zaman sadık olan ve doğruyu söyleyen kişiye denir. Konuşmalarını davranışlarıyla tasdik eden kişiye denir. Sıddık, İmam Rıza aleyhisselamın diğer önemli lakaplarından biriydi. İmam Rıza aleyhisselam, tıpkı Hazreti Yusuf'un aldığı tedbirlerle Mısır ülkesini kıtlıktan kurtardığı gibi, hidayet kıtlığında bulunan İslam'ı beldeleri de bu afetten kurtararak Müslümanları kendi hidayetinden faydalandırdı. İmam Rıza aleyhisselam büyük bir dirayet ve yönetim ile Ma'mun ve İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadetinden sonra Vakfiye fırkasını kuranlar gibi hilekarlara karşı kutsal İslam dinini korumayı ve halkı da Resulullah'ın gerçek sünnetine doğru yönlendirmeyi başardı. Değerli dinleyiciler, İmam Rıza aleyhisselamın bereketli veladet yıl dönümü münasebetiyle sizleri tekrar kutlayarak bugün için hazırladığımız programımızı o Hazreti özel olan salavat ile bitirmek istiyoruz. Ey Allah'ım, Ali bin Musa Ali Rıza'yı rahmet ve selam gönder. Pak, takvalı ve seçkin olan o imama ve yeryüzünde ve yer altında olan herkese, senin hüccetin olana, o doğru söyleyen şahide, kamil olan bir selam ve rahmet ve bereketli ve sık sık olan, tıpkı dostlarına gönderdiğin rahmet ve en iyi selamların gibi. Değerli dinleyiciler, İmam Rıza'nın mübarek veladet yıl dönümü nedeniyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz. Programlarımızı parsi.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejimin içten çöküşü.
Değerli dinleyiciler, Siyonist Rejimin İçten Çöküşü isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Bu bölümde Siyonist Rejim İsrail ve Amerika'nın Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinden şoke olduğunu, direniş liderlerine yönelik suikastleri ele alacağız.
Bu hafta direniş ekseniyle Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin devam etmesine paralel olarak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Riyad ziyareti ve beraberindeki ekibin ortalığı karıştırmak için alelacele Suudi yetkilileriyle yaptığı ziyaretle birlikte Siyonist rejim, Kahire'deki direniş grupları ile önceki anlaşmanın aksine Filistin İslami Direniş Hareketi'nin üye ve komutanlarına yönelik suikastları yeniden başlattı ve Filistin direnişinin İşgal altındaki toprakları misilleme amaçlı roket saldırılarına imkan sağladı.
Amerika ve Siyonist rejim açık muhalefetine rağmen geçen haftalarda Suriye 12 yıllık aradan sonra anlamlı bir mütabakatla Arap Birliği'ne geri döndü. Arap Birliği ülkeleri ise Suriye'nin bu ligdeki üyeliğinin askıya alınması kararının iptal edildiğini belirterek Suriye heyetlerinin Arap Birliği konsey toplantılarına katılımı yeniden başlamış olup Suriye krizinin çözümünün sağlanması yönünde adım adım ilerlemek için pratik ve kapsamlı adımlar atılmıştı ifadelerine yer verdi.
Bu açıklamada 7 Mayıs 2023'ten itibaren Arap Birliği ve tüm ilgili kurumlarının toplantılarına Suriye heyetlerinin katılımı memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Arap Ligi'ne geri dönmesinin hemen ardından salı akşamı Suriye ile ilişkilerin tam olarak yeniden başlaması ve ortak Arap faaliyetlerini genişletme arzusu doğrultusunda ülkenin yeni tedbirlerini açıkladı. Suudi Arabistan, bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için diplomatik misyonunu yeniden başlatma kararı aldı. Ayrıca Suudi Arabistan'ın bakanlar heyeti, bu ülkenin kralı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un başkanlığında bir toplantı düzenleyerek Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Suriye hükümet delegasyonlarının toplantılara katılımına devam etme kararını memnuniyetle karşıladı. Bu ittifakın ve ona bağlı tüm kurumların Suriye'yi kapılarının açıldığını duyurdu.
Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'deki diplomatik misyonunun resmi olarak başladığını açıklamasının ardından Şam, Riyad'daki konsolosluk faaliyetlerini derhal yeniden başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan halklarının derin ilişkileri ve karşılıklı bağımlılıklarını göz önünde bulundurarak ve bu girişimin iki ülke halkının isteklerini ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin inancını somutlaştırdığını ve yansıttığını duyurdu.
Arap ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin Arap ortak hareketine hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Suriye Arap Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığındaki diplomatik misyonunun faaliyetlerine yeniden başlama kararı aldı. Bu girişatla birlikte birkaç gün içinde Riyad'da yapılacak Arap Birliği zirvesine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katılma ihtimali arttı. Bu gezi Suriye ve diğer Arap ülkeleri için bölgesel ve bölge dışı olumlu bir kazanım yaratabileceği için önemlidir. Bu evrimin kazananı ya da kaybedeni olarak adlandırılabilecek tarafların olduğu da belirtilmelidir.
Suriye iç savaşı sırasında hem Suriye içinde hem de dışında zarar görenler, Suriye ile Arap Birliği arasındaki karşılıklı ilişkilerin yeniden kurulmasının kazananları olarak adlandırılabilir. Bu ülkeye dayatılan savaşın en büyük zararını onlar görmüşlerdir ve bu açıdan bakıldığında bu ülkenin yeniden inşasına hız verilmesinin temelini oluşturan Arap Birliği'ne dönüşünün ana galibi olarak da onlardan bahsedilebilir. Ayrıca Arap Ligi'nin kendisi de bu gelişmenin ikinci galibi olarak kabul edilebilir. Çünkü Suriye'nin kurucularından biri olduğu Arap Birliği'nden çıkarılmasından en çok zararı birliğin kendisi almış ve ardından Arap Birliği daha da ileriye gitmiş ve dağılmaya bile yüz tutmuştu. Bu dönemde birlik denebilecek bir birlik kalmadı çünkü Arap Birliği'ni kurmanın temel amacı ve felsefesi bu birliğin kapasite ve yeteneklerini Filistin'in özgürleşmesine yardımcı olmak için kullanmaktı. Ancak Suriye'deki yıkım projesi ve bu ülkenin Arap Birliği'nden çıkarması bu birliğin kuruluş temellerini sorgulattı.
Böylece öncelikle Filistin meselesi bir kenara bırakıldı. İkinci olarak, Siyonist rejim İsrail, Suriye'nin geri kalanını işgal edip işgal altındaki Golan'a ilhak etmeye kalkıştı. Ve üçüncü olarak Filistin'i Batı Asya haritasından çıkarmak ve Filistin'i Gazze Şeridi ile sınırlandırmak istediği yüzyılın anlaşması gibi yeni yayılmacı planların Filistin'de uygulanmasına zemin hazırladı. Buradan hareketle Filistin, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün ve Suriye ile Arap Birliği arasındaki karşılıklı ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin üçüncü galibi olarak adlandırılabilir ve bu temelde Filistin'e bölgesel desteğin bundan sonra artacağını umabiliriz. İran, Lübnan Hizbullah Hareketi, Yemen Ensarullah Hareketi gibi direniş ekseninin diğer tarafları Suriye ile Arap Birliği arasındaki karşılıklı ilişkilerin yeniden inşasının diğer kazananları olarak anılabilir ve bu açıdan direniş ekseninin konumu daha da netleşecektir. Direniş de daha da güçlenecektir.
Tahran Radyosu. Bir diğer yandan Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ve iki taraf arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunda birinci kaybeden Siyonist rejim, ikinci kaybeden ise Amerika olarak adlandırılabilir. Siyonist rejim Suriye'deki yıkım projesinin ana mimarıydı ve bu yolla Suriye'yi bölerek Batı Asya haritasının değişmesine bir başlangıç yapmak ve aynı zamanda küçük Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmek istiyordu. İranofobi kisvesi altında bölgedeki hegemonik gücünün artışına giden yolu açmak istiyordu. Ama şimdi direniş ekseninin konumunun güçlenmesi ve Suriye'nin bölgedeki eski ve gerçek konumuna dönüp direniş eksenindeki konumunu güçlendirmesi, Siyonist rejimin iç krizlere girmesiyle birlikte tüm planları ve komplolarını arka arkaya suya düşürdü. Aynı şekilde Suriye'nin üyeliğinin askıya alınması da Amerikan çıkarları doğrultusuna bir hareketti. Çünkü Batı, Suriye hükümetinin devrilmesinden hayal kırıklığına uğradıktan sonra siyasi baskı ve kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulayarak davranışını değiştirmeye çalışıyor.
Suudi Arabistan'ın İran ve Suriye'ye yönelik yaklaşımındaki değişikliğin ilk işaretlerinin ortaya çıkmasından bu yana Amerika, hem sözde hem de pratik davranışında Suudi Arabistan'a karşı olduğunu göstermiş ve bu gelişmeyi hemen engellemeye başlamıştı. Geçtiğimiz Mart ayında Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ortak bir bildiri yayımlayarak Suriye ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemediklerini vurguladı. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partiler çeşitli konularda rakip gibi hareket etseler ve farklı görüşlere sahip olsalar da Siyonist rejimin desteği konusunda özellikle Suriye'deki yıkım projesinin uygulanması veya aralarındaki ilişkilerin normalleşmesiyle bağlantılı olarak ortak hareket ettiler. Şimdi tıpkı Siyonist rejim gibi politikalarının suya düştüğünü görüyorlar. Buna istinaden Amerika Başkanı Joe Biden yönetimi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı Suudi Arabistan'a göndererek Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü engellemek istedi. Ancak Suriye Arap Birliği'ne döndü.
Bir diğer gelişmede ise Siyonist rejim İsrail geçen hafta tüm anlaşmalara rağmen Filistinli direniş gruplarına yönelik suikastlar düzenlemeye başladı. Direniş grupları ise bu saldırılarına yanıt vermeye çalıştı. Direnişin Siyonist yerleşim birimlerine 1100 roket attığını duyulmasıyla eş zamanlı olarak şehit Ebu Ali Mustafa'nın taburları direniş gruplarının Siyonist rejime ağır darbeler indirdiğini vurguladı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadına bağlı şehit Ebu Ali Mustafa taburları, direniş gruplarının bütünleşik tepkisi çerçevesinde savaşçılarımızın düşmanla yüzleşmeye devam ettiği vurguluyoruz dedi.
Bu direniş grubu düşman liderlerinin direnişimizin birlik ve beraberlik içinde olduğunu, tam yetkiyle hareket ettiğini ve bu savaşı her alanda yönetmede üstünlüğe sahip olduğunu bilmeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamada, direnişin sahip olduğu güç sayesinde düşmana acı darbeler indirmeye devam ettiği ve bu darbelere daha güçlü bir şekilde devam ederek onu teslim olmaya zorlayabileceği belirtiliyor. Bu açıklamada Siyonist rejimin ve liderlerinin ve tüm yerleşimcilerin hiçbir güvenliğinin olmadığı ve direniş ateşinin onları terk etmeyeceği ifade edildi.
Söz konusu medya ayrıca çatışmaların başlangıcından bu yana Siyonist yerleşim yerlerinde yaşayanların yaklaşık %70'inin bu bölgelerden kaçtığını da duyurdu. Direniş grupları ortak harekat odası çerçevesinde yine Gazze çevresindeki kasabaları füzeleriyle hedef aldı. Saray el-Kudüs'ün bir başka üst düzey komutanının ifadesi, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu Saray el-Kudüs Operasyonu Başkanı ve askeri konsey üyesi Ayad el-Abd el-Hasani, Gazze şehrinin En-Nasr semtinde yaşadığı konut binasına Siyonist rejim tarafından düzenlenen saldırıda şehit oldu.
Siyonist rejim bu büyük komutana suikast düzenlemek için Filistin vatandaşlarına karşı suç işlemekten ve yaşadıkları binaları yıkmaktan çekinmiyor. Gazze'de şehit sayısı 33'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin saldırısında şehit olanların sayısının art arda 4. günde 33'e çıktığını, aralarında 6'sı masum çocuk ve 3'ü kadın, 111 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Değerli dinleyiciler, işgal altındaki topraklarda son bir haftada yaşanan gelişmeleri ele aldığımız dizi sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsule.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bugün Hicri Kameri 11 Zilkade 1444 İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. İran ve Türkmenistan arasında 5 işbirliği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Reisi, bölgede istikrarı sağlamanın İran İslam Cumhuriyeti'nin politikası olduğunu belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, İran ile Türkmenistan arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptı. Ayetullah Amolillah Ricani, İran ve Türkmenistan'ın ikili ekonomik ilişkilerinin seviyesinin artırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran'ın SİKA'nın konumunu iyileştirmek ve etkinliğini güçlendirmeye destek verdiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer meselesiyle ilgili Avrupa Birliği ile doğrudan ve Amerika ile aracılarla dolaylı ilişkisi hakkında bilgi verdi. Garib Abadi, Amerika içeride ve dışarıda soykırımla insan hakları iddiasında bulunamayacağını belirtti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu tek haneye indireceklerini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.